Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, kıymetli Yusuf Kaplan hocamızla birlikte Medeniyet Yolculuğu programına hoş geldiniz efendim. Gündemimiz yoğun, dünyanın gündemi yoğun, Türkiye'nin gündemi yoğun sayın hocam. Burada özellikle bu geçtiğimiz hafta içerisinde tarihi ve zamanlaması da dikkat çeker bir şekilde Rusya'dan alınan yeni hava savunma sisteminin Türkiye'ye gelişi. Yani devletler bu tip tarihler üzerinden mesajlar veriyorlar. Eskiden ben buna bu kadar inanmazdım ama doğru hocam sanki. Tabii, yani tabii. Seçilen tarihlerin tabii. Tam 15 Temmuz'un haftasına denk
çok,
gelişi.
Bilinçli yapılır bunlar.
Bilinçli tercihler, doğru. Bilinçli tarihler. 15 Temmuz'un
tam yıl dönümü.
Haçlı ordusunun Kudüs'e giriş tarihi oluşu. Tabii. 15 Temmuz sonrasındaki ilk Suriye harekatının, Yavuz Sultan Selim'in Suriye Savaşı'nın, Suriye Seferi'nin, Mercidabık Seferi'nin tarihi oluşu falan. Bunlar demek ki hakikaten bilinçli seçilen tarih tekerrür ediyor belki de süreçler. Tabii S-500'lerin Türkiye'ye geldi gelecek, gelirse şöyle olacak, gelirse böyle olacak, kullanılamayacak veyahut da Amerika şöyle yaptırım uygulayacak gibi bir süreç yaşandı. Ve bu dönemde malumunuz aslında Türkiye'de bir yerel seçim geçirdi. Yerel seçimden hemen sonra S-500'lerden de hemen önce Türkiye'nin katıldığı bir G20 vardı. Japonya'da. G20'de beklenilenin aksine Türkiye'ye karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin duruşu bana acizane pasif, alttan alır falan gibi geldi.
Yani ben yani bu kadar Amerika'nın değil Trump demek.
Trump'ın ama. doğru hocam. Doğru Trump'ın. Evet şimdi yani belki biraz
başkanlık.
Başkanlık iradesini. Orayı biraz açmak lazım belki bu konuşmamız zamanında duruşu. Böyle alttan alır işte ya biz ayıp ettik zaten yani bu bir Amerikan başkanının yani bir Amerika Birleşik Devletleri bir büyük devlet başkanının çıkıp söyleyeceği bir laf aslında değil yani ya Türkiye haklı ne yapalım bizden önceki yönetim vermemiş bunlar haklı gibi bir ifadede kullanması aslına bakarsanız devlet bütünlüğüyle devletin devamlılığıyla bağdaşan ifadeler değil bunlar acizane ben böyle o başkan bu başkandan ziyade o anlayış ve bu anlayış, o klik ve bu klik arasındaki bir çekişme gibi okumak istiyorum. Evet. Ama tabii buna mukabil S-500'ler geldikten sonra da dünyanın farklı coğrafyalarında farklı seviyelerde Türkiye'ye gerçekleşen saldırılar. Nijerya'daki gemimize gerçekleşen, o gemideki gemicilerimize gerçekleşen saldırı. Akabinde Erbil'deki diplomatik misyon temsilcilerine gerçekleşen saldırı. Akabinde Ceylanpınar'daki eve atılan saldırı, roket atar saldırısı. Yani böyle birileri eşgüdümlü olarak düğmeye basıp her ne kadar Trump biz yaptırım uygulamayacağız işte uygulasak da dostlar yaptırımda görsün mantığıyla ifadeler kullansa da sanki Amerika'da bir derin ekip bir şeyler yapmak istiyor. Bunun bir bedelini ödetmek istiyor. Buradan hareketle buradan bir başlayalım hocam müsaadenizle. Ama buradan hareketle esas Amerika'da ne oluyor yani bu kadar yıldır ortalığı takip eden bir insansınız. Biz de acizane okuyoruz, bakıyoruz. Ben hiç Amerika Birleşik Devletleri, hatta büyük bir ülke yönetimini bu kadar bölünmüş, bu kadar majör konularda, bu kadar önemli konularda biri A derken biri B diyen, birbirini yalanlayan, biri çıkıp konuştuktan sonra ötekinin çıkıp Pentagon kanadı ve Trump kanadı veyahut da Senato kanadı ve Trump kanadı birbirini bu kadar nakıs hale düşürmeye çalışan bir çekişme alanı görmedim. Burada benim sizlerden almak istediğim analiz bu. Hakikaten böyle bir çekişme var mı? Bu çekişme Cumhuriyet Parti, Demokrat Parti kadar sığ mı? Trump ve diğer adaylar kadar sığ mı? Yoksa çok daha derinde bir çekişme mi var? Amerika'yı nereye koyarız? İngiltere çok sessiz, çok ilginç. Yani İngiltere'nin dünyada sessiz kalması hayra alamet bir şey değil. Bunları nasıl bir ufuk turu yapalım hocam? Gündem dedik madem. Evet. Buradan değerlendirelim.
Evet, şimdi aslında enteresan bir süreç. Yani hem Türkiye'nin eşiğinden geçtiği süreç enteresan. Hem de aslında Amerika'nın yaşadıkları ve dünya yaşattığı sorunlar. Şöyle bir cümle kurabiliriz. Dünyada yaşananlar ve Amerika'da yaşananlar aslında esas itibariyle sorun olarak örtüşüyor.
Yani şöyle mi diyoruz? Dünyada aslında bir genel fay kırılması var. Çatışma alanı var evet. İki büyük güç arasında. O Amerika örneğinde Amerika'da tezahür ediyor. Bunu şöyle önemsiyorum müsaadenizle. Mesela benzer bir savrulma İngiltere'de var. Yani İngiltere'nin dış politikada bu kadar rezil olduğu bir dönem hatırlamıyorum. Brexit'ten çıkalım mı, çıkmayalım mı? Meclis bir şeydi öyle. Başbakanı istifa ettiriyorlar. Başbakan kadın adeta paçavra oldu gitti yani.
Evet.
Aynı şey İngiltere'de de var. Bir tek Amerika'da da değil çünkü.
Şöyle aslında tabii bu çok büyük bir genelleme. Genellemelerin her zaman sakıncalı olduğunu bilmemiz lazım. Fakat bir şey kavrama yolculuğu geneli bütünü görebilmekle başlar. Bunu da özellikle vurgulamak lazım. O yüzden dünyada olup biten şeyleri anlamakta zorlanıyoruz. Olanı biteni bir bütün olarak göremediğimiz için.
Veya eski kalıplarla okuduğumuz için.
Kesinlikle aynı şey. Dolayısıyla şimdi şunu söylüyorum. Amerika'da yaşanan sorunlar dünyada yaşanan temel sorunların minyatürü. Ne yaşanıyor Amerika'da? Amerika'da yaşanan şey şu. Amerika'ya Yahudiler mi çeki düzen verecek, Püritenler mi?
Wasp mı yani?
Evet.
Beyaz Anglo-Sakson Protestan
White.
Amerika, evet. White Anglo-Sakson Wasp. Protestan Amerika mı? Amerika'yı yönetecek yoksa Amerika'yı gerçekte kuran Yahudiler mi?
Yok, tersi. Amerika'yı kuranlar Wasp.
Yani ben şöyle bakıyorum hocam, doğru. Wasp'ın Amerika kuruluşu biraz daha sosyolojik de. Kurumları, müesseseleri kuranlar Yahudiler.
Şöyle, o zaman cümleyi şöyle kuralım. Yani Amerika kurulduğunda tabii Yahudiler yoktu. Yani Yahudiler daha sonradan dahil edildi. Yani 100 yıllık hikayesi var Yahudilerin. Zorlasanız biraz 200 yıllık falan, 150 yıllık kabaca çıkabilir. Ama yoğun olarak Amerika hakim olması son 100 yıllık hikaye.
Özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra artan süreçleri İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra.
O zaman şöyle söyleyelim. Wasp dediğimiz aktörler, White, sizin de şey yaptığınız gibi White Anglo-Sakson Protestan.
Protestan.
Yani Püriten, benim Püriten dediğim Püritenler.
Doğru.
Bunlar merkezinde İngilizlerin olduğu, İngiliz, İskoç, İrlandalı, yani British dedikleri şey bu aslında. Türkçe'de pek kullanmayan bir şey.
Yani, bizde British deyince İngiliz akla gelir. Halbuki Britanya, İngiliz'i de, Anglı'ı da, Sakson'u da, Kelt'i de tabii toplayan daha üst bir kavram değil mi?
Tabii tabii. Yani o ilginç bir şey. Bizim Osmanlı'ya benzeyen.
Evet, doğru.
Daha üst bir kavram.
Daha üst bir kavram.
Evet. Yani o yüzden hep kendilerini işte o yüzden şeyden yani bir şekilde uzaklar aslında. Ne diyelim, ırk eksenli, etnisite eksenli kavgalardan İngilizler uzaklar. Yani herkes İskoç'ta, İngiliz'de.
Doğru.
İrlandalı'da British diye tarif ediyor kendilerini.
Çünkü hamuru öyle karmışlar, başarmışlar. Yani tabii. 16. yüzyılda o birliği siz daha iyi bilirsiniz. İngiltere'yi İngiltere yapan, yani daha önce krallıklar falan var ama küçük derebey hükmünde. Onu yaparken adamlar İskoçlarla, İrlandalılarla, Galler'le, Keltler'le o hamuru karmayı başardıkları için Osmanlı'yı da oradan yıkmayı ve hedeflemişler. Yani bu yapıyı nasıl yıkarız? Bunu bölerek yıkarız.
Yani orada Osmanlı'dan ne kadar beslendiler, esinlendiler? Roma'dan ne kadar beslendiler?
Doğru.
Onu ayrıca konuşabiliriz. Ayrı bir tartışma konusu. Ama şunu söylüyoruz. Yani Amerika'da iki aktör var. Yahudi gücü ve Püriten direnci diyelim. Hı-hı. Yani Amerika'yı kuranlar Püritenler. Yani tekrar edelim, özellikle altını çizelim. İngilizler, İngilizlerin özellikle İrlandalılar ve İskoçlar ayağını unutmamak gerekir. Asıl
Amerika'yı Kennedy kuran İrlandalıydı değil mi hocam?
Tabii tabii. Hı-hı. Yani
Katolik büyük İrlandalı hem de.
O zaman şöyle diyelim. Aslında cins adamlar İskoç veya İrlandalıdır. Yani aslında İngiliz falan hikaye. İngiliz dandiktir İngilizler. Çok özür dilerim ama. Gerçekten İngiliz
hocam,
sesidir.
Onu İngiliz düşünsün.
Öyle. Yok yani insanları doğru konuşurken.
Doğru doğru doğru.
Şey
yani İrlandalılara, İskoçyalılarda bir asabiyet daha kuvvetli.
Tabii.
Daha kuvvetli adam yetiştirme potansiyelleri var. Tabii, çıkarttıkları tabii adamlar da dediğiniz gibi cins adamlar çıkartıyorlar.
Daha asil. Yani evet, özellikle İskoçlar daha asildir yani. İskoçlar Arnavutlara benzer.
Yani Arnavut, bir gün bahsetmiştiniz hocam. Kurucu tabii, millettir evet hükmünde diye.
Tabii tabii aynen. O yüzden tekrarlamaya gerek yok. Yani İngilizler, Fransızlar, Almanlar. Mesela Almanlar hiç bilinmez. Almanlar en kalabalık etnik azınlıktır Amerika'da.
Amerika'da değil mi? Doğru hocam.
Bak, doğru. Bu önemli. Bu doğru. Çok küçük bir veri ama önemli bir veri. Yani yani Amerika'nın kurulmasında, sistemlerin kurulmasında, bir şekilde Amerikan zihninin, entelektinin inşasında Alman kökenli hem Amerika'da yaşayan hem de gelmekte olan, gelen Amerika'ya daha sonradan gelen, yerleşen 19. yüzyılda özellikle sonlarında ikinci sanayi devriminden sonra Almanların, yani büyük Alman düşünürlerinin ciddi rolü var. 20. yüzyılın başlarında da devam etti bu. Bu ilginç bir şey. Yani birincisi bu Piritenler, Amerika'yı kuranlar. İkincisi Yahudiler Amerika'ya, kurulan Amerika'ya konanlar. Yani sizin söylediğiniz şey şöyle doğru kesinlikle. Yani bugün bildiğimiz Amerika'nın kurulmasında Yahudiler ciddi rol oynadı. Şu an bildiğimiz, evet, hakim olan Amerika'nın kurulmasında. O da ikinci sanayi devrimiyle birlikte oldu. Yani ikinci sanayi devrimi, özellikle üçüncü ve dördüncü sanayi devrimleri Yahudilerin eseridir. Şöyle diyelim, dört tane sanayi devrimi yaşandı. Hani kabaca 200-250 yılda ilk ikisi İngilizlere ait. Makine ve elektronik devrim İngilizlere ait.
Buharlı makineyle başlayan,
tabii,
makinesel endüstriyel, tabii, devrim. Kömür, buhar. Arkasından evet, elektronik
devrim. Elektronik devrimle birlikte Yahudiler devreye giriyor aslında.
Devreye giriyor.
Chicago. Özellikle burada çok belirleyici bir yer. Amerika'da. Ama üçüncü ve dördüncü sanayi devrim. Bilgisayar ve dijital devrimler. Endüstri 4.0 diyorlar ya.
Hı hı.
Yani kastedilen şey bu. Üçüncü ve dördüncü sanayi devrimleri. İkisinin merkezi de aslında Los Angeles. Yani son, tabii, iki sanayi devrimi ve orada enteresan bir şey görüyoruz. Tam Yahudi gücü. Yahudi gücünün
ve Yahudi aklı.
Tabii. Yahudi gücü, aklı, zihni, ne diyelim, tezgahları, oyunları falan hepsi kullanılabilir. Yani şu an Amerika'ya hakim olanlar Amerika'yı kuranlar değil. Amerika'ya konanlar. Amerika'ya sonradan yerleşenler. Daha doğrusu yani insanların zihninde bazı şeyleri daha net bir şekilde oturtmak lazım. Yani Yahudiler Amerika'ya konmadılar sadece. Amerika'yı işgal ettiler. Yani bütün kurumlarını işgal ettiler. Yani bütün kurumlarını ele geçirdiler. Yani işte ne diyelim, Pentagon, CIA, ondan sonra Pentagon Savunma Bakanlığı.
Doğru.
CIA İstihbarat Teşkilatı. İşte dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı.
Pentagon Savunma Bakanlığı Kongre derken şu son Türkiye'nin son 5-10 seneki halinden önceye gelelim. Amerika'da Savunma Bakanlığı demek asker güç demek. Yani
tabii.
Bizdeki Savunma Bakanlığı gibi, bir ara bizdeki Savunma Bakanlığı'nın adı, yani bundan 20 sene öncesine, 10 sene öncesine kadar Genelkurmay Lojistik Dairesi'ydi.
Tabii.
Öyle alay ederlerdi yani Savunma, tabii, Bakanlığı'yla. Ama bizdeki Genelkurmay ne ise Amerika'daki Pentagon'da o aslında. O yüzden çok güçlü bir yapı.
Evet. Yani Türkiye'de de aslında biraz Amerikan modeli bir savunma bakanlığı kurulmaya çalışıldı. Onu da hatırlatalım. Parantez olarak bu güzel bir şey. İyi ki hatırlattınız. Hı-hı. Yani çünkü bir burada yani bir sürü eleştiri yapıyoruz. Eleştiri yapacağız yine aynı zamanda. Hakkı da teslim etmek lazım. Tayyip Bey'in özellikle askeri oligarşiyi bir şekilde çökertmesi tam anlamıyla çökmüş değil hala. Ama en azından kurumsal olarak çökertildi. Bu çok önemli bir şey. Yani kurumsal olarak,
evet,
Savunma Bakanlığı'na bağlandı.
Bu bağlandı. Kadar. O da başkanlığa bağlandı. O da veyahut işte, da başbakanlığa.
Başbakanlığa.
O da zaman başbakanlıktı. Tamam. Sonra şimdi başkanlığa bağlandı. Mecburen.
Neyse.
Hocam, şöyle önem veriyorum ben buna. İsterseniz
bu çok
parantez
şey
açalım. Doğru.
Tamam.
Şöyle acizane kendi okumalarımla, aklımla yaptığım bir analizde.
Estağfurullah.
Büyük güçlerin çöküş ve duraklama devirlerinde ortak bir unsur var. Yani buna Roma deyin, Bizans deyin, Osmanlı deyin. Bu ortak unsur da şu, ilginç bir şekilde asgari oligarşi siyasi iradenin önüne geçmeye başlıyor. Bu olmaya başladığı andan itibaren o büyük güç pike yapıp inmeye başlıyor. Bu ideolojik bir şey değil. Tabii bunu kapatmak için de ideolojik maskeler takılıyor. Yani askeri oligarşi otoriteyi eline alabilmek için ideolojik maskeler takmaya başlıyor. Bu bizdeki adı şuculuktur, bu izimdir falan, başka bir ülke ayrı. Ama baktığınız zaman Bizans'ın da yıkılışı budur. Yani askeri oligarşinin biz daha iyi bu ülkeyi koruruz deyip siyasi iradenin, siyasi aklın önüne geçmeye başlaması, Roma'da da hakeza aynı şekilde, aslında bir yıkılış işareti. Bugün baktığınız zaman da, belki oraya geleceğiz, Aslında Amerika'da şu anda tam da bu yaşanıyor. Bunun çatışması yaşanıyor.
Bak çok güzel bir yere geldi. Yani bu medeniyet yolculuğu esprisinin de dolayısıyla gereğini de yerine getirelim. Buyurun. Şimdi medeniyetlerin çöküş biçimleri enteresan. Yani o açıdan ben yani gelirken arabada bir şey hissettim. Yani yolda gelirken enteresan bir şey. Çamlıca şeyinden işte güneş, ışık, yeşillik falan tam bu şeye gelirken Hacegan oralardan falan hafif dolanırken.
Küçük Çamlıca'nın etrafında.
Evet. Ne hissettim biliyor musun? İlginç bir şey söyleyeyim. Kendi kendime şöyle bir konuşma geçti. İç konuşma arabada. Ey Yusuf Kaplan ne diye böyle bağırıp çağırıyorsun? Yani habire eleştiriyorsun falan. Hep bizi karamsarlığa mı sürüklemeye çalışıyorsun? İçimdeki ses de öteki Yusuf Kaplan da dedi ki hayır. Yok öyle bir şey. Sadece şu ışık sembolik, metaforik olarak bir Müslümanın nefes alıp veriyor olması. Müslümanlığın hakkını veren bir Müslümanın nefes alıp veriyor olması bu dünyada, bu dünyanın batmaması için kafidir.
Kafidir. Zaten hocam o hadis-i şerif kıyamete ilişkin hadis-i şerifler, sahih hadisler var ya hocam. Evet. Yeryüzünde bir Müslüman kalmadıktan sonra kıyamet kopacak mealinde. Tabii. Yani tam hadis metnini burada ifade edemiyorum. Hadis alimi değilim. Ama kıyamet ne zaman? Yani kıyametin kopuşunun bir işareti de yeryüzünde Müslümanın kalmayışı.
Eyvallah. Yani o yüzden şöyle bir şey var. Bu güzel bir şey. Yani Müslüman olmak acayip bir şey. Yani Müslüman olmanın Allah'a şükür. Müslüman ama bunu Batılılar biliyor. Bunu fark ediyor Batılılar. Bunu Müslümanların hallerine bakarak iyi Müslümanları, kötü Müslümanları bir şekilde birbirinden ayırt edebilecek durumda oldukları için zaten dertleri iyi Müslümanlarla.
Tabii. Yani, kötü Müslümanı tam tersi yaşatmaya buna, çalışıyorlar
tabii
ki.
Tabii onlar yaşat.
Su emsal olsun diye.
Bu kadar yani. Yani çok sade ve basit bir şekilde böyle bir şeyden bahsedebiliriz. Yani böyle bir şey geçti zihnimden. Yani insanların yani buraya biraz yükleneceğim. Çünkü biraz yazılarda özellikle yüklenmek istiyorum. Yani
ilham gelmiş hocam.
Tabii havf ve reca, evet. İlham geldi. Mümin havf ve reca arasındadır. Yani dolayısıyla bu müthiş bir dinamizm kazandırıyor insana değil mi? Neyse bu parantezi kapatalım. Burada şöyle bir Amerikan
askeri yapılanması dedik.
Amerikan yani Pentagon'un özellikle o vurgunuz güzeldi. Savunma Bakanlığı'nın yani ordu düzeni içinde işlediğini hissediyor insan aslında. Böyle enteresan bir şey var. Amerika'da çok güçlü. Yani sivil falan değil gibi. Gibi. Yani gibi evet. Böyle bir imaj var. O gibi daha tehlikeli.
Ha evet.
Daha
sivil,
tehlikeli.
Sivil değil deseniz ona göre pozisyon alırsınız.
Sivil, sivil değil deseniz gibi. Sivil.
Ha sivil doğru.
Değil mi?
Doğru.
Sivil. Ama ne biçim sivillik bu?
Doğru.
Neyse. Şu bütün kurumlara Püritenler Amerika'yı kurdular. Yani önce İngilizler New England dediler hatta. Öyle bir yer.
New England diye yanılmıyorsam kuzey aslında, batı tarafında tabii. Bir şey var Amerika'da. Eyalet var.
Amerika'nın ruhudur orası.
Hmm.
Yani bütün Amerika'daki insan hakları söylemlerinin anayasa hareketlerinin haklar hareketlerinin vesaire.
Aslında şey tarafı hocam yani ben Amerika'yı çok bilmiyorum. Bir kere gittim de yani okuduğum ve haritadan baktığım kadarıyla kuzey batı ucu. Evet. Aslında orası da İngiltere'ye etkileşim ucu yani.
Tabii.
O İngiltere'ye gemiye bindiğinizde oraya iniyorsunuz.
Tabii. O yüzden
İşte New York, New Jersey, evet. Massachusetts. Bu yani zaten Amerika'nın eğitim kurumları da orada köklüleri.
Tabii.
Yani, tamam Kaliforniya'da falan da çok iyi üniversiteler var. Texas'ta var ayrı ama kurucu yani... Seyircilerimizin zihni belki netleşsin. Yani bizden nettir de ben gene kendi fülülümden bakayım. Osmanlı'nın şeyi gibi yani Bilecik Bursa'sı gibi değil mi oralar?
Tabii tabii.
Amerika için.
Tabii aynen. Yani şimdi Püritenler'de şöyle bir özellik var. Bu yani Püritenlerin Avrupa'daki Püritenlerin kendi haletleri o yerlerini kendi söylemlerini bir şekilde... insan tiplerini taşıması Amerika'ya söz konusu. O açıdan
yaşadıkları
ilginç.
Yaşadıkları travmaları.
Ya mesela şöyle düşünüyorlar. Tırnak içinde beyaz bir sayfa. Aslında beyaz bir sayfa yok. Yani kimse olmadı, her şeyi temizledikleri için, katlettikleri için oradaki insanlara beyaz bir sayfa diyorlar. Kendileri bunu böyle anlatıyorlar. Kendileri sıfırdan yazıyor. Katlediyorlar. İşte Trump da onu söyledi geçen. yani dün mü ve önceki gün mü böyle şöyle bir laf etti, dedi ki Afganistan.
He, tamam, 10 milyon insan öldürdük ha.
Sileriz haritadan diyor. Barbara bakar mısın? Ne kadar barbar.
Dün söyledim.
Yani evet, buradan geleceğim şey şuydu. Medeniyetler, dolayısıyla imparatorluklar, büyük güçler nasıl çöküyor? Şimdi dolayısıyla Amerikan gücü nereye gidecek? Aslında tam bir felsefi olarak aslında çöküşün emarelerin işaretlerini görebiliyor muyuz? Bunları konuşuruz daha sonraki şeyde, ama o oradan bir tipoloji çıkarmak iyi olur. Yani ben medeniyetleri üç tür medeniyet olarak tarif ederim. Bir, pagan uygarlıklar. İki, kadim medeniyetler. Üçüncüsü vahiy medeniyetleri. Pagan uygarlıklar dinleyicilerin zihninde daha iyi canlansın diye biraz daha içeriklendirerek bu ayrımı yapayım. Pagan uygarlıklar fizik gerçekliği mutlaklaştırıyor. Fizik ötesi gerçekliği imha ediyor. İnsanın bedenini mutlaklaştırıyor. Dış dünyayı mutlaklaştırıyor. Görünür alemi mutlaklaştırıyor. İç dünyayı, dolayısıyla görünmeyen alemi, ruhu imha ediyor.
Veya nazara almıyor. Aslında hocam bunların ortak, yani bu pagan uygarlıklar dediğiniz zaman da tabii belki başka coğrafyalarda vardır ama şu anlattığınız kadarıyla bunların tamamına yakın batık kaynaklılar.
Bak şimdi çok güzel bir müdahale. Tam oraya ilişkin, o zaman şöyle bir cümle kuralım.
Aristo'ya
çok,
kadar
çok
iner bu.
Çok nefis bir şey söylediniz. Bak çok ilginç bir şey. Yani dinleyicilerin kafasında da şey, insanlık tarihi de şekillenir. Bak şimdi pagan bunlar insanı tanrılaştırıyor. Sadece batı özgü bu. İşte Girit adasında kurulan bir uygarlık. Esas itibariyle kökleri Mikenler ve Minoslar. Mikenler barbar, daha barbar. Minoslar biraz daha kurucu özellikleri
onların
var.
Onların da kadim Mısır'dan geldiği söyleniyor.
Kesinlikle.
Ama, değil mi?
Tabii öyle bir bağlantı var. Güzel bir şey. Yani şöyle, milattan önceki 12. yüzyıl ile 12. ve 8. yüzyılla
neredeyse Truva Savaşları, biraz daha sonrası.
Bak ilginç bir şey söyleyeceğim. Bir simetri var, ilginç bir simetri var. Milattan önceki 12. yüzyılla 8. yüzyıl, buraya doğru gel, tamam mı? Milattan sonraki 8. yüzyılla 12. yüzyıl.
Tamam.
Karanlık dönem. Yani Avrupa tarihinde. Yani bu kadar örtüşür mü?
Her iki tarafta da.
Evet, yani milattan önceki 12. yüzyılla 8. yüzyıl.
Tamam.
Milattan sonraki 8. yüzyılla 12. yüzyıl.
Tamam.
Yani bu kadar olur yani.
Batı Avrupa, Avrupa Batı derken tabii şimdiki Batı değil, Avrupa derken gene o zaman Akdeniz adasındaki Avrupa'dan bahsediyoruz.
Yani şunu söyleyeceğim. Pagan uygarlık deyince putperest. Ve asıl kastettiğim şey insanı tanrılaştıran uygarlık.
Tinsel.
Efendim?
Tinsel ve maddesel.
Tabii maddi, materyalist uygarlık.
Materyalist.
Fakat mesela ne diyelim, işte Mısır Havzası, Mezopotamya Havzası, işte biraz Çin Malay Havzası, Afrika coğrafyası veya Latin Amerika medeniyetleri. Bunların hiçbiri bu anlamda pagan değil.
Değiller.
Yani onların paganlıkları çok masumane.
Tabii
neden?
Tabii.
Bak
tabii.
Neden? Şöyle örnek de verelim. Yani güzel bilimlerine ilişkin bir okuma yaptığımızda. Mesela Aristo. Yani pagan Grek uygarlığının Aristo'nun uğraştığı bilimle, merkez bilimle biyoloji.
Biyoloji.
Manyak adam ya. Madde. Niye biyolojiyle uğraşıyorsun abi?
Değil mi? Bu kadar basit bir şeyle. Tabii niye olur? Sen felsefeci olmuşsun.
Ama şeye gidiyorsun hemen. Babillere gidiyorsun. Keldanilere gidiyorsun.
Adam zigurat yapıyor. Gökyüzünü gösteriyor.
Astronomi.
Astronomi.
Ha bak şimdi burada ne çıkıyor?
Tabii.
Yani Aristo fizikle ve biyolojiyle uğraşıyor esas itibariyle. İşte o Rafael'in tablosu çok önemli. Yani Eflatun ve Aristo.
İkilemi.
Eflatun ve Aristo yan yana yürüyorlar. Tabloyu resmedelim.
Evet.
Eflatun'un eli
gökyüzünü gösteriyor.
Gökyüzünü gösteriyor.
Aristo da yeri işaret ediyor.
Yeri işaret ediyor. Yani biri gökten bir şekilde beslenen biri Eflatun.
Öteki de boş ver göğü, ne varsa yerde diyor.
Ne varsa yerde diyor.
Hocam bir kısa ara verelim. Konu çok güzel. Bunu sonra bölmeyelim.
Tamam olsun.
Bu kısa aradan sonra tekrar.
Yalnız burada iki sorun var. Onu atlamayalım. Yani birincisi pagan, gerçek pagan kim? Onu anlatmaya çalışıyoruz. İkincisi medeniyetlerin çöküş biçimleri.
Geleceğiz. Oraya geleceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra medeniyet yolculuğu programımız devam edecek. Muhterem dinleyenlerimiz, Yusuf Kaplan hocamızla birlikte medeniyet yolculuğu programımızın ilk kısmında konu S-500'lerden, Türkiye'den, Amerika poleminden çıktı. çıkmadı aslında ama daha kökeniyor. Şu anda belki tüme gelim yapıyoruz.
Yok, program biraz şey...
Güzel medeniyet yolculuğu değil mi hocam? Yani bunları belirlemedikten sonra bu tip yani gündem programı yapan yüzlerce program var televizyonda bir yerde seyredilebilir.
Sosyal medyadan ilginç mesajlar geliyor. Hı-hı. Programla ilgili.
Öyle mi?
Ya birisi şey demiş, yani çok özür dileyerek söylüyorum.
Estağfurullah.
Ya demiş, bu program o kadar moralim bozuktu ki demiş. Program dinledim. Bütün sorunlarım gitti demiş yani. Yani bitmeseydi şu program falan diye böyle bir şey atmış. Allah razı olsun.
Allah razı olsun. Demek ki kendi güzellikleri ortaya çıkmış bizden yani değil diyelim. Aynen. Hocam şimdi şeyden bahsediyorken pagan kültüründen, paganik diyelim yani doğru bir Türkçe olmadı ama pagan medeniyetlerden bahsederken önemli bir tespit yaptınız. Bunlar daha ziyade yerle ilgili, dünya ile ilgili yani. Evet. Ve Aristo, şimdi onu söyleyecektim, siz daha isabetli erken söylediniz. Aslında bunların fikir babası da Aristo.
Tabii.
Yani Platon'u ezip geçip...
Modern batıyı kuran Aristo.
Kuran Aristo. Aristo çünkü batı o köklere gidip Platon'u almıyor, Aristo'yu alıyor, kendine tabii. getiriyor. Ruhu
yani
yok
şöyle, çok özür dilerim. Estağfurullah. Şöyle bir ayrıntı var, dinleyici açısından önemli. Yani mesela... Aziz Agustin Eflatun'dan besleniyor. Thomas Aquinas Aristo'dan besleniyor.
Aquinol Thomas. Evet.
Yani asıl Avrupa'yı kuran, yani Rönesansların temellerini sekülerize edilmiş Hristiyanlığın dolayısıyla paganlaştırılmış Hristiyanlığın temellerini atan önce o yüzden bakın bu çok önemli, o kadar önemli ki önce aforoz edilen sonra da kutsanan.
Baş tacı edilen Aquinol Thomas.
Baş tacı evet. değil, kutsanan. Aziz ilan edilen. Yani ilk önce aforoz edilen.
Aziz Thomas.
Thomas Aquinas. Yani ilk önce adamı aforoz ediyorlar tamam. Ondan sonra Aziz İlhan'ı kutsuyorlar.
Çünkü hocam bu görüşler...
Yani değişkenler sürekli sabite katına
yükseltiriyor. Niye? Çünkü bu değişken, yani bu görüşler Batı'nın işaretlerini verdiği o yıllarda çok erken dönemde olsa güçlü. Ben kendi akademik çalışmalarımda buna biraz değinmeyi seviyorum. Güçlü ve merkezi devlet yapısının... Yeni oluşmaya başlıyor çünkü 15. 16. yüzyıllarda.
Eyvallah.
En sevdiği şeyler bunlar. Yani eyvallah. Güçlü bir dünya algısı.
Tabii tabii.
Güçlü bir madde algısı. Güçlü bir materyalist metafor. Fransa Krallığı'nın, yarın öbür gün oluşacak Britanya Krallığı'nın, Prusya Krallığı'nın aslında tam istediği şey. Yani.
Çok o kadar ne güzel oldu ya bak nereye geldin mesela. Şimdi aslında Avrupa fikri. Avrupa'nın birleşmesi, birleştirilmesi fikri. Hiçbir zaman gerçeğe dönüşmemiştir.
Evet.
Bakın bunun altını özellikle çiziyorum. Yani Roma, Avrupa fikrinin birleşmesi, bütünleştirilmesi sürecinde elbette bir kilometre taşıdır. Kesinlikle bunu hatırlatırız. Fakat Roma'nın ötesine taşacak gerçekten bütün Avrupa'yı birleştirebildik. Bir Avrupa Birliği, Avrupa birleşmiş Avrupa fikri gerçeğe dönüşmedi. Bugün... Nasıl berbat durumda olduğunu
görüyoruz. Perişan oldular.
Perişan oldular.
Aslında bugün...
En güçlü dönemleri üstelik. Yani şöyle Avrupa'yı birleştirebilecek bütün sahiplerin en fazla olduğu yüzyıla baktığımızda iki dünya savaşı yaşanmış, yerle doğru. bir olmuşlar.
Dış düşmanlarını zahiren tabii. perişan etmişler.
Yani zaten neresi... böyle kuruluyor. Tabii. Amerika da böyle kuruldu. İç savaş olmasaydı Amerika kurulamazdı.
Kurulamazdı doğru. Çünkü yani, bu homojeniteyi yani etki tepki problemi hocam bu.
Tamam.
Bu homojeniteyi bu birliği ancak iç savaşla siz iç savaşı olmasaydı Amerika bu kadar eyaletlerine hakim bir üniter yapı kuramazdı.
Evet.
Konfederatif yani, şekilde devam etmek zorunda kalırdı.
Şimdi şeye gelecek olursak yani pagan uygarlık.
Bir şey sorayım ben biraz uygarlık. Sizi tahrik etmek için. Evet. Şimdi dedik ki Aristo biyolojiyle uğraşmış, matematikle uğraşmış, fizikle uğraşmış. Tamam. Öteki adamı şimdi dinleyicilerimizin aklına şu gelmesin veya gelebilir. Gökyüzü de bu dünyayla ilişkin. Yıldız mıldız.
Bak şimdi o zaman şöyle bak. Yok.
İşte orada bir şeye gitmek istiyor.
Şimdi
aslında hemen... orada da antropomorfizmin şeyine geliyoruz bak değil şimdi, mi? Açılımına geleceğiz yani.
Antropomorfizm. Şimdi buradaki şey antroposantrizm. Veya
tamam, benim onu o kısmına dilim dönmüyor da hızlı geçiyorum.
Antropomorfizm.
evet insandan geliyor.
Evet, antroposantrizm. Center.
Evet hocam.
Şimdi insan biçimcilik.
İnsan
antropomorfizm.
Merkezi.
Antroposantrizm, insan merkezcilik.
Gökyüzü dedik.
Hah, bak ilginç. Yani biraz böyle hızlı mesela 1000 sene atlayalım.
Tamam. Geçmişe doğru.
Şeyden.
Babil'den.
Yok. Aziz Agustin'den 1000 sene.
Geriye geliyor.
Şeyden ileri.
Ha ileri.
Thomas Aquinas'tan 600-700 sene. Neyse. Şöyle yani 18. yüzyıl, 17. 18. yüzyıl Newton... Hubble'la birlikte yani bir şekilde Galileo daha sembolik ama o fizik dünyayı kuran, fizik algısını kuran adam Newton tabii. olduğu için.
Yani seküler dünyanın, liberal dünya, liberalizm ne alakası var diyeceksiniz ama bunun vardığı yer orası. Seküler ve materyalist dünyanın fizik babası Newton.
Tabii yani statik fiziğin kurucusu. Şimdi şöyle, yani sonuçta astronomi acayip bir şekilde gelişiyor. Fizik, astrofizik falan gelişiyor. Ne oluyor? Gökler açılıyor. Bu adamlar gökler açılıyor. Gökler açılıyor ama şeyle birlikte Newton'un fiziği elmanın yere düşmesi meselesi çok güçlü bir metafor yere çakılıyor.
Güzel.
Gökler açılıyor ama yere çakılıyor.
Yere bağlayarak yani gökleri, gökler açılıyor. Gökleri yere bağlıyor. Yani.
Bak şimdi şöyle o kadar enteresan güzel müdahale oldu ki. Yani gökleri keşfetmenin ne sakıncası olabilir ki? Ne var yani bunda? Yani o da şey olabilir. O da fizik şey diye düşünülebilir. Hı hı. Şimdi hayır. Yani göğe bakarken Avrupalılar paganlar dolayısıyla modern paganlar, klasik paganlar yer merkezli bakıyor.
Hocam çok ilginç.
Babililer, Keldaniler
ilahi merkezli bakıyor.
Yere bakarken bile gök merkezli bakıyor.
Doğru.
Bu çok önemli. Bu Müslümanlarda zirveye ulaşacak aslında.
Hocam şu çok ilginç. İki şey. Bunun bir somut örneği mesela Mısır. Hı. Mısır'da göğü takip ediyor. Niye? Ha. Yerdeki Nil Nehri çok sık sık taşıyor ya. Her taştığında da şey değişiyor. Tarlalar, mağaralar bitiyor. Adamlar göğe bakıp gökteki yıldız haritalarından yerdeki tarlaların ve kadastral planları takip ediyorlar.
Süper. Tam şu an Amerika'nın hikayesine dolayısıyla buradan pat diye geçiş yapabiliriz. Yani Amerika tam bütün hikayeyi uzaydan kontrol ediyor. Yani bir şekilde gökler acayip bir şekilde açılmış durumda ama çok feci bir şekilde berbat
her
bir şekilde.
Her yeriyle yere bağlı. Çakılmış
yere
durumda.
Yere bağlı ama yere de çakılmış durumda.
Yani Newton'un elması olmuş adamlar.
Tabii yer merkezde. Yani her yere hakim olmaya çalışıyor aynı zamanda. Her yeri işgal etmeye, kontrol etmeye, sömürmeye falan çalışıyor.
Başka bir ilginç bir şey var hocam. Bu belki biraz daha tasavvufi veya kelami bir konu ama. Şimdi Babil'deki adam göğe bakıyor. Göğe bakarak göğü keşfettikçe kendine bir din oluşturuyor. Eski o ziguratlar aslında tapınaktır biliyorsunuz.
Tabii.
Fakat batıdaki adam göğe baktıkça dinini kaybediyor.
Tabii güzel. Çünkü yerden bakıyor.
Yerden bakıyor.
Yerden
bakıyor. Onu diyecek.
Yani yerden. Neden yerden bakıyor? Onun nedeni de şu. Yani özellikle buradaki belirleyici figür Sokrat'tır. Hmm. Ben o yüzden İnsanlığın başına gelmiş en büyük bela diye Sokrat'a diyor.
Evet hocam yani onu biraz dinlemek isterim sizden hocam. Hakikaten Sokrat'a ilişkin. Halbuki Sokrat'ı şöyle bir genel
Sokrat'ı
okuduğunuzda.
Sokrat'ı öldürmeliyiz diye yazmışım
ben. Onu zaten Atina meclisi yapmış hocam.
yok ben işte ona gönderme yaparak biraz daha Sokrat'ı öldürmeliyiz.
Hocam şu var tabii. Gerçi Sokrat'ı ilk okuduğunuzda daha böyle erdem, ahlak falan
i̇şte
gibi
Zoka'yı
şeyler.
İşte Zoka'yı burada yutuyoruz.
Ha oradan güzel. Diyorsunuz değil mi?
Yok Sokrat büyük adam. Bilgi adam. Yani o bilgeliğin, erdemin vesaire neyse işte bir sürü şeyin hikmet sahibi bir adam, hakim bir adam falan bu özellikleri var. Fakat aks, yörünge o kadar önemli ki. Aks kayınca yani ister istemez şeyi göremiyorsun. Asıl yani yörüngeyi yitirince tamam mı? Raydan çıkıyorsun.
Ne diyor hocam mesela Sokrat
diyor ki,
sizce?
Yani Sokrat'ın yaptığı şey şu. Zaten Aristo bunu anlattı bize. Yani Aristo yani felsefi dedesi diyelim, atası.
Tabii.
Sokrat'ı çok güzel anlattı. Felsefeyi gökten yere indirdi diye tarif eder.
Anladım.
Felsefeyi gökten yere indirdi. Ne demek bu? Yani bize bak şöyle birinci sınıf felsefe tarihçileri Sokrat'ın yaptığı madem girdik bu güzel bir şey.
Girelim hocam şu bu hayır, bunları çözmezsek. Öbürleri bugün anlayamıyoruz hocam. Kesinlikle. Yani tabii, bu tabii. Avrupalı Kökler adam bunlar. Niye bu kadar materyalist, niye bu kadar olaya dünya tabanlı bakıyor süper. Bunu çözemiyoruz.
Çok güzel, çok güzel. Yani dolayısıyla şimdi Sokrat'la birlikte insan semadan arza düştü. Gökten yere düştü. Birinci sınıf felsefe tarihçidir. Sokrat'ın yaptığı felsefeyi. Bir kavramla anlatırlar. Bir kavram, kilit bir kavram. Disconnection.
İrtibat koparma.
İrtibatın kopması. Neyle irtibatın kopması?
Göksel olanla.
Tanrı ile irtibatın kopması, tabiatla irtibatın kopması, mitolojik dünya ile irtibatın kopması, sadece fizik dünyaya hapsolması. Fizik niye? Onun da gerekçesi var. Yani o sorunu öteden beri günümüze gelinceye kadar işte biz yani 100 yıl öncesine kadar halledemediler. Ondan sonra da iki büyük dünya savaşıyla bu sefer
uğraşacak halleri kaldı.
Mahvoldular. Tamam. Nedir o? Koloni. Sürekli bir koloni kuruyorlar. Yani şeyde bütün Ege, Karadeniz şeyi. Yani bütün Grek kolonisi. 200'den fazla koloni var. Evet. Koloni nasıl kuruluyor biliyor musun? Çok enteresan. Yani şöyle yani paramparça. Bütün Batı dünyası paramparça. Tarih böyle. Yani ne diyorum 1870'e kadar Avrupa, Almanya'da sadece Almanya'da 350'den fazla prenslik var.
İtalya öyle.
İtalya paramparça.
İşte Machiavelli'nin yani derdi o.
Tabii. Yani o birleşmeyi sağlayan şey İngiltere. Birleşmeyi sağladığı için.
Biraz da Fransa erken var ama Fransa'nın da şu dezavantajı var. Fransa kıtanın göbeğinde olduğu için.
Süper. Tam
onu. Şey yapamıyor yani. Evet. Tamam birleşme sağlıyor ama kımıldayamıyor. Devamlı güzel uğraşıyor yani Almanlar, İtalyanlar şunla bunla.
Ama İngiliz'in şey enteresan. Sinsi adamlar. Çok sinsi adamlar. Neyse.
Koloni dediniz. Koloni nasıl kuruluyor?
Bak şöyle. Koloni nasıl kuruluyor? Şimdi ilk önce bu ilginç mülk meselesi. Mülk. Yani ilk önce koloni, bir koloni kurmuşsan orada ne var? Birkaç mülk.
Hobbes illa tutturuyor.
Yani bir siyasi mülk var. İki askeri mülk var. Üç ekonomik mülk var. Ticari, ekonomik özellikle.
Doğru.
Ticari aracı dolayısıyla. Ekonomik mülk var. Şimdi ne diyelim bir general veya bir asker veya bir tüccar topluluğu.
Mesela generalistler gibi.
Tabii güçleniyor. Ondan sonra ne yapacaklar? Ya bir koloninin parçası olacaklar, oraya eklemlenecekler veya ilk önce ekonomik mülkü ele geçirecekler. Yani gücü ekonomik olarak güçlenecekler. Ondan sonra askeri mülk üzerinden koloniye savaş açacaklar. Koloniyi parçalayacaklar. Yani koloniden bağımsızlıklarını alacaklar. Böyle enteresan bir
tamam.
Yani amip gibi parçalanma, kolonileşme süreci. Yani ama mülk alemi üzerinden şekilleniyor bu. Tamam mı? Bu özellikle önemli. Şimdi Eflatun'un pardon
Sokrat'ın
insanın başına gelmiş en büyük bela olması bu o, yani bu abartılı falan gibi gelebilir ama öyle değil. Bugün yaşadığımız sorunların bizim Müslümanların, Müslüman dünyanın, Çinlilerin, Hintlerin yaşadığı temel varoluşsal, ontolojik, felsefi, akidevi, dolayısıyla kültürel, dolayısıyla sosyolojik, dolayısıyla siyasi sorunların kökeninde Eflatun Sokrat. Bunu bilelim. Yani nedir o? Yani orada bir koloni var. Yani Sokrat'tan önce felsefe, tabiat felsefesi. Sokrat'la birlikte insan felsefesine iniyor. Yani tabiat
felsefede insan bir süje haline geliyor.
Tabii. Yani oradaki hikaye, yani Tanrı ile ilişki, anasır erbaa meselesi, işte arkelerin araştırılması. Yani varoluşun kökeni nedir? Yaratılışın kökeni nedir? Temel varoluşsal sorunları bırakıyorlar. Tamam mı? Çünkü acayip bir şekilde paramparça olmuş durumlar. Sürekli birbirlerini boğazlarına çakıyorlar. Bu enteresan bir şey. Yani Ispartalılarla Atinalılar arasındaki savaşlar biliyoruz biz bunu. Ne savaşlar yaşanıyor? Hayvan gibi boğuşuyorlar birbirleriyle, tamam mı? Avrupa'daki gibi.
Tabii.
Aynen Avrupa'daki gibi. Ama bunları bilmek lazım. Ondan sonra yani mecburen bu insan nasıl bir yaratıktır, nasıl bir varlıktır? Bu insanı nasıl kontrol edebiliriz? Meselesi filozofların kafasını meşgul ediyor, zihnini meşgul ediyor. Ve dolayısıyla o yüzden insan felsefesi üzerine kafa yoruyorlar. Yani insanın zaafları, erdemleri. Yani o yüzden Sokrat'ın erdem üzerinde kurduğu cümleler, yani bir şekilde onu hakim yapacak cümleler. Yani kendini bil. Değil mi? Yani asıl çok güzel bir cümle bu. Ama mesele ne? Asıl durduğu yer, durduğunuz yer gördüğünüz şey belirler. Durduğu yer neresi? Yer.
Tabii.
Arz. Dolayısıyla sama ile irtibat kopmuş. Gökle irtibat kopmuş. Yerle gök arasındaki ilişkide yani medcezir ilişkisidir bu. Mülk alemi melekût alemidir. Mülk alemi de olacak, melekût alemi de olacak. Tamam, melekût alemine irtibat koptuğu zaman, sema ile irtibat koptuğu zaman insan arza, yere mahkum olur.
Çakalı.
Yersizleşir. İki anlamıyla da yersizleşir. Yani bütün kurduğunuz cümleler yersizleşir, anlamını yitirir. Kökten yoksunlaşır. köksüz cümleler konuş olursunuz. Ruhsuz, temelsiz cümleler konuş olursunuz.
Aslında insan esas kökü yukarıda.
Tabii fıtratı dolayısıyla ihmal edersiniz, sonra iptal edersiniz. İkincisi, insan sadece yere mahkum olur. Yere mahkum olarak aslında o ilahi olanla irtibatlı yerini yitirir. Yersizleşir. Yere mahkum olmak. Yani bu dünyaya... İşte o yüzden onu diyorum ya.
İnsan artık dünya bu dünyayla kadar, tanımlanmaya başlıyor. Tabii, bu dünyadan kadar, tanımlanmaya başlıyor.
Dünya ne kadar dar edinirse insan o kadar dünyayı dar ediyor.
Dar ediyor kendini.
Bu kadar yani. Dolayısıyla o disconnection kavramı, yani insanın tabiatla ilişkisi, Tanrı ile ilişkisi, mitolojik dünyayla ilişkisinin koparılması, sadece kendi üstüne kapanması diyorum ben buna. Tamam, kendi üstüne kapanması sonuçta gelinen noktada İnsanın tanrılaşması yolculuğunu, insanın her şeyin merkezine yerleşmesi yolculuğunu başlatıyor. Antroposantrizm, antropomorfizm hikayesi buradan geliyor. Yani asıl şey Aristo'nun bilimi, uğraştığı bilim fizik, biyoloji.
İnsan kaynaklı veya yer kaynaklı.
Yer kaynaklı. Ama bütün diğer medeniyetlere baktığımızda, hemen yanı başındaki medeniyetlere baktığımızda, Greklerin, Doğu Akdeniz'deki...
Tabii. Mısır'a bakın, Girit'e bakın, Babil'e bakın.
Tabii yani şunu söylüyorum. Grekler gerçek anlamda pagan uygarlıklar. Dolayısıyla gerçek putperestler Greklerdir, insanı tanrılaştırdıkları için.
Hı hı.
Diğer bizim işte müşrik diyebiliriz ona.
Tabii. Şekilde. Yani Keldaniler
tabii,
mesela.
Babil'ler falan.
Asuriler, Babil'ler, Mezopotamya uygarlıkları.
Paganlıkları biraz semboliktir. Yani şöyle bir şey. Yani adam niye şeyle uğraşıyor, astronomiyle uğraşıyor? Bir ilahi güç arayışı, yani beşer üstü, daha doğrusu yani şöyle bakalım, tarafsız. Bir beşer üstü güç arayışı var.
Arayışı var. Hocam şeyde var ya bu, şimdi ırk olarak İbrahim Aleyhisselam Keldani.
Tabii.
Ve Nemrut işte o. Tabii. Keldani krallığında. İşte evet. O İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de geçen o mağaradaki macerası mesela. Tam bunu anlatıyor.
Eyvallah.
Ne yapıyor İbrahim Aleyhisselam? Önce yıldızı görüyor. Bu evet. Benim Rabbim diyor. Yani evet. Niye? Orada haşa İbrahim Aleyhisselam'ın yıldıza tapma gibi bir gündemi veya meselesi yok.
Tabii.
O bir ilahi güç arıyor.
Tabii.
Beşer üstü bir güç arıyor. Ondan sonra yok ay, yok güneş. En sonunda orada bir aşama açılıyor ve benim Rabbim batmaktan, sönmekten münezzehtir. Ama orada dediğiniz noktada çok önemli.
Yani o da şeye getiriyor. Ay, yani yıldız, ay, güneş bilmem ne. Tabii. O da işte Tanrı'ya götürüyor insanı.
Götürüyor. Ama öbür taraf öyle diyor. Öbür taraf sen sana yetersin diyor.
Tabii o kadar.
İnsan olarak sen merkezsin, sana yetersin
yani
diyor.
İşin ilginç tarafı şu. Fizik dünyayla uğraşıyorsun bu kadar. Evet. Fizik dünyanın metafizik ruhunu kavrayamıyorsun. Yani bu kadar göklere açılıyorsun, açılıyorsun, açılıyorsun, açılıyorsun ama gelip yere çakılıyorsun.
Değil mi? Yani
bu evet. Ne? Bu ifrat tefrit bu işte.
Tabii.
Yani ifrat ve tefrit. Yani şeydeki hikaye fizik, bak ne dedim? Üç tür medeniyetten bahsetmiştim. Bunun altını çizelim.
Pagan, kadim ve vahiy medeniyetler.
Evet, yani pagan uygarlıklar fizik gerçekliği mutlaklaştırıyor. Fizik ötesi gerçekliği imha ediyor. Kadim medeniyetler Budizm, Hinduizm, Şintoizm vesaire. Yani diğer Afrika medeniyetleri, Nok veya Latin Amerika medeniyetlerini de dahil ederek çok net söylüyorum. Onlar da fizik ötesi gerçekliği mutlaklaştırıyor, fizik gerçekliği ihmal ediyor.
İhmal ediyor.
Tamam mı? Yani dolayısıyla vahiy tecrübesi fizikle fizik ötesini mecz ediyor.
Çünkü ruhla hakikatten gelen kaynaklarla
tabii
besleniyor.
İçle dışı, afakla nefsi. O da insanda.
Zahirle batını.
İnsanda temessül ediyor.
Temessül ediyor.
Yani dolayısıyla hakikati Muhammediye kadar geliyor mesela.
Geliyor mesela.
Tamam mı? Yani.
Varlık aleminin kâmil, dibine tabii. Yani varlık aleminin tohumu.
Tabii.
Resulullah Efendimiz.
Tabii. Yani dolayısıyla insanı kâmil. Kâmil insan. Kâmil insan fizikle fizik ötesinin buluşması.
Buluşması.
Yani insan eşrefi mahlukat olarak yaratıldı. Yani aynen. Dolayısıyla fizikle fizik ötesi buluştu. İçle dış buluştu. Yani dolayısıyla aslında şunu söylüyoruz. Allah-u Teala insana ruhundan üflemekle aslında bütün isimlerinin ve sıfatlarının mazhargahı yaptı insanı. Bu ne kadar muazzam bir
muazzam.
Şeydir değil mi?
Potansiyeldir diyelim en azından.
Tabii yani YouTube'dur, öyle bak. Mesela, bir de öyle bak yani oradan ne fizikler çıkar ne?
Bundan büyük yani tırnak içerisinde haşa böyle bir şey ihtiyacı yok da bu kadim kültürün bunu tanımamaya. Bundan büyük hümanizm var mı yani?
Tabii.
İnsana nereye kadar değer veriyorsunuz?
Öbür hümanizmin karikatürü.
Karikatürü bile
onun için
yani.
Hümanizm olarak çıktı yola yolculuğa, şimdi geldi posthümanizme.
Posthümanizme. Tabii insanı artık göz ardı etmeye çalışıyor.
Korkuyor, kaçıyor. İnsana güvenmiyor. Güvenlemez. yetmez diyor.
Evet.
Yani çünkü bunun temellerini attılar baştan. Yani baştan ne derler? Derler ki insan insanın kurdudur. Nokta.
Tabii.
Bunu bileceksin. Eğer bunu bilmezsen bu dünya çekidüzen veremezsin dediler. Ama biz hiçbir zaman böyle psikolojiye girmedik.
İnsan özdür, esastır dedik.
İnsan insanın yurdudur. İnsan insanın umududur. İnsan insanın ufkudur.
Hocam tabii bunlar vahiden koptukları için akıl yoluyla ulaştıkları bazı hakikatleri daha sonra kaybediyorlar ve o hakikatler onların zehirlenmesine sebep oluyor.
Tabii.
O da var. Yani şimdi mesela siz dinlerken aklıma şey geldi. Bu Batı'nın Hristiyanlığı kabul ettikten sonra yani milattan sonra 6. yüzyıllar, 5. yüzyıllar daha kademe olarak diyelim. Yani daha yaygın olarak Roma ile falan filan da belki 4. yüzyıllardan işte Orta Çağ dönemi dediğimiz yani 10. 11. 12. yüzyıllara kadar aslında bunlar neyle beslendiler? Hep doğu kaynaklarıyla beslendiler, değil mi?
Evet, tabii tabii.
İşte o doğu kaynakları üzerinde bu Roman Katolik dünyası veya kilise dünyası kendine bir metafizik alan inşa etmeye çalışmış.
Eyvallah.
Çünkü bakıyor böyle bir şey ama bu iş karikatür olduğu için hakiki kaynaklarda olmadığı için ifrada kaçıyor.
Tabii.
Bu sefer de bambaşka bir yerlere. Buna karşı gelen tepki de İşte 16. yüzyıl, 17. yüzyıldan aydınlanmayla, reformla daha sonra Rönesans'a gelen tepki de öbür tarafın ifradına kaçıyor. Bir türlü şeyi topu tutturamıyorlar yani.
Tabii. Yani dolayısıyla buradan şuraya gelmiş oluyoruz. Aslında medeniyetler nasıl çöküyor meselesine buradan giriş yapabiliriz. Yani
bu 2-3 dakikamız var hocam. Bunu önümüzdeki hafta medeniyetlerin çöküşüne girelim. Ve bugün büyük medeniyet dediklerimizde bu çöküşleri okumaya çalışalım.
Olabilir ama buradaki şeyi bitirelim.
Buyurun hocam. Tabii var vaktimiz.
Yarım olmaz. Yanlış anlaşılmasın. Yani birincisi yani bütün anlattıklarımızın hasılası bu aslında. Şöyle pagan uygarlıklar fizik gerçekliği mutlaklaştırıyor. Fizik ötesini imha ediyor.
Hı hı.
Kadim medeniyetler fizik ötesi gerçekliği mutlaklaştırıyor. Fizik dünyayı ihmal ediyor. Dolayısıyla pagan uygarlıklarla kadim medeniyetler karşı karşıya geldiğinde direnemiyor.
Çünkü ötekinde...
Ama vahiy ile karşı karşıya geldiğinde vahiy teslim almıyor. Evet. Vahiyi dönüştüremiyor.
Dönüştüremiyor.
Yani İslam'ı hedef tahtasına yatırmaları nedeni burada gizli zaten. Yani o yüzden Çin'i çok rahat dönüştürdüler. Japonya daha rahat dönüştürdüler. Kapitalistleştirecek falan ama İslam'ı dönüştüremiyorlar. Şimdi nasıl gerçekleşiyor çöküşler? Pagan uygarlıklar dışarıdan bir saldırıyla çekmiyor. Bak bu çok önemli bir şey.
Evet. Yani çünkü Greklere kendileri bakıyorsun. Doğru. Roma.
Grek. Roma'ya bakıyorsun. Şeye bakıyorsun. Avrupa tecrübesine bakıyorsun. Dışarıdan bir saldırıyla değil. İçeriden yaşanan çürümenin şiddetiyle çöküyorlar.
Güzel.
Yani bizim şeye bakın. İslam medeniyetinin havzalarına bakın. Tarih boyunca yaşadığı. Esas itibariyle tabii içerideki sıkıntılar da var. Bunu göz ardı edemeyiz. Miyop olmayalım ama esas itibariyle, aks itibariyle, eksen itibariyle dışarıdan saldırıyla çöküyor. Osmanlı yani
tabii
toparlanacak. Yani acayip toparlanma iradesi geliştiriyor. Yani özellikle birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyetlerde müthiş bir entelektüel birikim ortaya çıkıyor.
Doğru.
Abdülaziz, Abdülhamit gibi dehalar çıkarıyor. Çok büyük adam Abdülhamit. Yani dolayısıyla Abdülhamid'in entelijansiyasıyla, entelektüelleriyle ilişkisinin problemli olması meselesi biraz abartılmış bir şeydir. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Abdülhamid'i öne çıkarmak için biraz Abdülhamid'in aşağılanmasından, itilip kalkılmasından ötürü Abdülhamid'i öne çıkarma kaygısı nedeniyle haklı olarak biraz da sanki bütün Osmanlı entelijansiyası münevveri Abdülhamid'e karşı tavır almış. Hayır öyle bir şey yok kardeşim ya. Yani Ahmet Cevdet Paşa dibinde zaten. Yeni başında adamı ya. Said Halim Paşa öyle. Bunlar büyük adamlar.
Tabii canım Osmanlı'da yani sadrazam yani, olmak. Yani kılıç döneminde mi hocam?
Ahmet Cevdet Paşa kurucu bir adam yani. Çağın Gazali'si.
Evet.
Yani biz yani Gazali'nin 1000 yıl önce yaptığı yolculuğu Ahmet Cevdet Paşa üzerinden Ahmet Cevdet Paşa'yı dikkatle okursak yapabiliriz. Ahmet Cevdet Paşa'nın yapabileceğine ilişkin çok muazzam bir entelektüel birikim ortaya koyduğunu göreceğiz. Ahmet Cevdet Paşa kim? Ahmet Cevdet Paşa
Mecelle.
Medreseden gelen bir adam. Bunu da unutmayalım. Medreseden gelen bir adam. Yani modern eğitim dünyasına da vakıf bir adam. Modern dünyaya da çok basit bir cümle oldu. Yani bizim dünyamızda derinlemesine kavramış bir adam. Modern Avrupa'nın Avrupa uygarlığının felsefesinin dünyasında derinlemesine kavramış bir adam. Dolayısıyla çağdaş, klasik diyebileceğimiz metinleri yazmış bir adam. Yani bizim önümüzü açacak çok büyük, esaslı, yeniden oturup okuduğumuzda bizim önümüzü aydınlatacak muazzam metinler yazdı. Yani ben şunu söylüyorum, bak çok net söylüyorum. Biz Ahmet Cevdet Paşa'yı, Said Halim Paşa'yı, Said Halim Paşa düşünür olarak o kadar önemli değil. Ama çağının tanığı olması açısından yaşanan sıkıntıyı, İslam medeniyetinin yaşadığı, Osmanlı'nın yaşadığı, Batı dünyasının sürüklendiği, insanlığı sürüklediği yeri falan anlamak açısından, görebilmek açısından o da önemli. Ahmet Cevdet Paşa'yı aşabilecek çapta adam çıkaramadık biz daha.
O habitus öldü çünkü.
O habitus öldü.
Yani o adamların yetiştiği habitus öldü. Ahmet Cevdet Paşa gibi Filibe'de, Sofya'da veya Filibe'de bir tane medresede, aşağılamak için söylemiyorum, yetişen bir adam oturuyor. Dört mezhebi analiz ediyor. Mecelle diye bir, Mecelle-i Ahkam-ı Adliye diye bir kanun yazıyor. Ve bu kanun müthiş, yani ben eğitim, lisans eğitimi itibariyle hukukçuyum. Bizim kadim hocalarımız, her ne kadar Cumhuriyet döneminin ilk dönemlerinde yetişmiş, o rüzgarla yetişmiş insanlar bile olsa, insaf ehilleri şapka çıkarırdı mecellenin önünde.
Ya öyle yani, bütün en şeyleri
tam bir tek o yazmıyor ama şeyin başında adam, yani heyetin hayır, başında.
Öyle bir de yani kendi metinlerine baktığımızda, yani kendi orijinal özgün metinlerine baktığımızda, ilgi alanlarına baktığımızda.
Hocam ben size bir kalite örneği vereyim. 1900 somut isim de veririm ama vermeyeyim. 1930'larda, 40'larda alelade bir devlet lisesinde yabancı dil okuyan bir adamın şu anda konuştuğu Fransızca, İngilizceyi bizim kolejlerimizde mezun olanlar konuşamıyorlar.
Öyle.
Konuşamıyorlar.
Yani buradan başlangıca gelerek toparlayalım istersen. Yani burada gelmek istediğimiz şey şuydu. Yani Amerika'da yaşanan sorunlar dünyada yaşanan sorunların özetidir demiştim. Yani minyatürdür.
Çünkü Amerika şu anda pagan uygarlığın yüzük taşı.
En tipik örneği.
En tipik örneği.
Dolayısıyla yani oradaki sıkıntı Amerika'yı kuran Püritenlerle Amerika'ya konan diyelim. Yani biraz esprili olsun diye söylüyorum. Daha sonra dolayısıyla işgal eden, her bakımdan bütün kurumlarını işgal eden Yahudiler arasındaki iktidar savaşı. Burada Trump nerede? Trump Püritenlerin yanında. Peki işte Yahudilerle ilgili bu kadar tasarrufta bulundu, bu kadar
onlar rüşvetti.
Rüşvet.
Rüşvet.
Yani yoksa adamı yok edecekler. Bunu anlamıyor mu insanlar?
Tabii.
Yani medya nasıl saldırıyor adama ya? Bunu insanlar göremiyor. Veya ben burada Trump sonunca birisi değilim.
Değileceğim.
Pespayı yani, adamlar yani.
Hayır ama yani dinleyicilerimiz aklına o zaman şunu getirsin. Trump'ın ilk seçildikten sonraki 8 ayı. Bir düşünün yani, soruşturmalar,
tabii,
o istifa ediyor, bu istifa ediyor, şu yani özellikle Amerikan merkez medyası Trump'ın herhangi bir atama yapmasını böyle hava üşüşen kaplan gibi bekliyordu. Nasıl tabii adamı yeriz diye. Anında tabii, yani bir kişi bırakmadılar adamın
etrafında. Yani o yüzden şuraya gelsin. Yani sonuçta Trump'ın yaptığı açıklama Türkiye'nin her ne surette olursa olsun S-400'lerle ilgili tasarrufunun hakkı olduğu şeklinde bir açıklamaydı. Türkiye
G20'de bunu yaptı.
Açıklamaydı. Evet. Yani fakat işte Kongre, Pentagon, şu bu falan, oralardan yapılan açıklamalar, özellikle Türkiye'ye yaptırım yapacaklar mı yapmayacaklar mı falan meselesi, bunlar önemli meseleler. S-400 meselesinde kesinlikle atlamamamız gereken şey şu. Türkiye ilk defa Batı İttifakı'na üyesi olduğu, bütün kurumlarına neredeyse üyesi olduğu Batı İttifakı'na meydan okuyan bir şey yaptı. Daha önceden Batı İttifakı'na meydan okuyan isimlerin hepsi, yani liderlerin hepsi katledildi.
Aynen öyle hocam.
Yani Menderes
yani iktidardan düşürüldü bile demiyoruz.
Tabii,
öldürüldü.
Katledildi yani.
Şehit edildi.
Menderes katledildi. Özal katledildi. Özal, vesaire.
Mursi.
Tabii.
Yani bir tek yani, Türkiye'de de değil.
Eyvallah. Yani bunu yayabiliriz. Bütün dünya ölçeğinde güzel söylediniz. Yani Latin Amerika'ya bakın, görün.
Kennedy ne oldu?
Tabii öyle. kendi ülkelerine tabii bakın. Tabii.
Yani güzel bir anekdot vardır. Amerika dünyanın en iyi korunan insanları Amerika Birleşik Devletleri başkanlarıdır. En çok öldürülen liderleri de Amerika Birleşik Devletleri başkanlarıdır diye.
Bence burayla biter cümle. Güzel cümle.
Yani. O zaman hocam önümüzdeki hafta biraz daha bu Amerika, benim çünkü kafamda bazı sorular var.
Tamam.
Yani İngiltere nerede duruyor? Yahudiler niye böyle falan? Müsaadenizle oralara devam edelim.
Estağfurullah.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Yusuf Kaplan hocamızla Medeniyetler Yolculuğu programında bir bahis açtık diyelim, bir fasıl açtık. Önce bir medeniyet kavramı tarifledi hocamız. Pagan, kadim ve vahiy medeniyetler. Bunların temel nüansları ve bunların yıkılma süreçlerini çok kısa bir değindik. Evet. Şimdi isterseniz önümüzdeki hafta buna devam edelim. Hepinize Allah'a emanet ederiz efendim.